Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i erkan, muhibban-ı erkam, dergah-ı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere aile değerlerini işliyoruz. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi mutluluğun ve huzurun artmasına vesile olacak değerlerden şimdiye kadar 16 farklı değer işledik. Geçen hafta ailede bir değer olarak mizaha, mizah duygusuna başlamıştık hatırlayacaksınız. Bu hafta da kaldığımız yerden yine mizahla alakalı size birkaç kelam etmek isterim. Can dostlarım, mizah zor duygularla başa çıkarken gerilimimizi azaltan, olaylara farklı bir açıdan bakma imkanı sunan, bilişsel, duygusal, ruhsal bir süreçtir. Psikologlara göre mizah, bilinç dışı çatışmaları güldürü formunda dışa vurma yoludur. Bu anlamdan baktığımızda, özellikle aile merkezli baktığımız için, ailede mizahın terapötik bir rolü vardır. Her şeyden evvel mizahlı ortamlarda duygusal boşaltım çok daha kolaydır. Mizah, bastırılan stresin ve kaygının gülme yoluyla dışa vurmasını sağlar. Bu da evde biriken negatif enerjiyi boşaltır, aile bireylerini hafifletir. Bunu çoğu zaman sizler de bizler de yaşamışızdır. Hani bir büyüğümüzün olduğu, evde bir alimin olduğu, evde bir hocamızın olduğu bir ortamda çocuklar açısından bir sürü tembihlerle, ikazlarla ev kasvetli bir havaya girer. Allah Resulü'nün yaşadığı dönemde çocuklar onun yanında böyle miydi diye sormak isterim. Torunları Hasan Hüseyin Efendimiz Allah Resulü'nün yanında öyle miydi diye sormak isterim. Çocuklarını, torunlarını, hatta sahabe-i kiramın çocuklarını gülümsemesiyle, hediyesiyle, neşesiyle, onlara olan o insancıl, yumuşacık, şefkatli muamelesiyle rahatlatan bir Allah Resulü. Ama bizim yaşadığımız hayatta nerede böyle bir İslami, ilmi, dini bir kisve altında bir faaliyet yapılıyorsa orası çocuklar için bir can çekişme mekanı ya da merkezi haline dönüyor. Ve öyle bir ortamda da seslerin böyle daha yüksek frekansta çıktığı, vaazların neredeyse kürsü yumruklayacak şekilde bağıra çağıra yapıldığı, çocukların kendini kötü hissettiği bir dönem oluyor. Ve çocuklar o ortamda büyüyerek sonra da diyoruz acaba bu nesil İslam'dan niye soğudu? Hocalarla niye rabıtasını kuramıyor, gönül rabıtasını? Niye hocalara gidip onlardan akıl sormuyor falan? Bunu kendimize soruyoruz. Dolayısıyla çocukların bulunduğu bir ortamda sürekli böyle neşeli, muhabbetli, mütebessim çehrelerin olduğu bir ortamda çocuklar duygularını bastırmayacaklardır. Biriken o negatif enerji de boşaldığı için kendilerini daha rahat hissedeceklerdir. Mizahlı ortamlarda ilişki birbirine bağlar insanları. Yeniden aslında buna bağlam da diyebiliriz. Ortak bir gülüş, herkesin o muhabbete katıldığı bir an geçmiş kırılganlıkların arasında bir sıcaklık koyar. gülmek savunmaları indirir, azaltır, zaman zaman yok eder. Eşler ve çocuk arasında da bir köprü kurar. Kasveti dağıtır, atmosferi yumuşatır. Vücutta endorfin salgıladığı için aziz dostlarım, psikolojik olarak bir rahatlama ve güven hissi yaratır. Ve bu güven ortamında herkes kendisi olabilir. Maske takmak zorunda kalmaz. Geçen hafta da söylediğim gibi annesini babasına büyükelçi olarak atayıp ya anne babama bir sorar mısın diye hani onun kapsama alanında olmaktan sıkılmadan, onun kapsama alanında kendisini daha kötü hissetmeden kendisi de babasıyla konuşabilir. Çocuklar için şu anda özellikle yeni nesil Y ve Z jenerasyonu için, hatta alfa kuşağı için internet bir oksijen gibidir ama mizah çocuklar için duygusal bir oksijen gibidir. Mizahi bir ev ortamı çocuğun duygu düzenleme becerilerini artıracağı için içsel olarak kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Mizahla büyüyen bir çocuk krizleri panikle değil esneklikle karşılar. Bunu lütfen Allah rızası için şöyle düşünün. Bir büyüğünüz sizi çağırdı. Gel bakalım buraya dedi. Sen geçen hafta ne yapmışsın öyle diye böyle konuşmaya böyle başladı. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Bu dedeniz olsun, babanız olsun, amcanız, dayınız olsun, abiniz olsun. Hocanız, bir büyüğünüz, öğretmeniniz, şirkette patronunuz olsun. Kendinizi nasıl hissedersiniz bir düşünün. Bir de bir başka büyüğünüz sizi evladım gel bakalım ya senle şöyle biraz konuşalım diye mütebessim bir çehreyle konuştu ve konuşmasını da ya şimdi sana bir fıkra anlatacağım diye açtı. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Bunu aile ortamında çocuklarınızla aranızda bağ kurmak adına bir araç olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Eşler arasında anlaşmazlıklarda da dengeleyici bir unsuru vardır mizahın. Bazen bir tebessüm, kırıcı bir sözü yumuşatabilir. Ağzınızdan çıkan o kırıcı bir sözün sonrasındaki özrünüzü daha gerçekçi bir özre, hani asık suratla ya tamam bizde kalsın insanlık özür diliyoruz işte. Ya da ya tamam babanı mı öldürdük, ne yaptık bir hata, özür diliyoruz işte gibi sesimin kabalığı için hepinizden özür diliyorum. Anlatmanın başka bir izahı olmadığı için bazen bu mikrofonlar kirlenebiliyor. Bu zehirli seslerimizle affımı istirham ediyorum. Ama böyle bir özür yerine bir tanem ya yaptık bir hata işte affedersin sen değil mi? O güzel gönlüne o yakışır, kusuruma bakma demek eşiniz aranızda yeni bir duygu köprüsü kuracaktır. Bu anlamda mizah eleştirirken bile mizah zehir yerine şifa haline gelebilir. Allah Resulü'nün kullandığı bir yöntemdir her şeyden evvel. Yeri geldikçe örnekleri sahabe-i kiramın hayatında da size aktarmaya gayret edeceğim. Mizahı kusurları hani suç samur kürk olmuş kimse üstüne almak istememiş diye bir şey var ya kabullenilmesi zor olan o kusuru kabullenmeyi kolaylaştırır. Mükemmeliyetçi ya da gergin bir ailede hesap soran bir şekilde karşıdakine kızan, onun moralini bozan bir ortam yerine kusurların kabulünü ve hata yapabilme cesaretini getiren bir mizah. Ya biz de insanız, eksikliklerimizle, hatalarımızla biz de bir insanız ve her şeyden evvel biz bir aileyiz. Dolayısıyla burada kimsenin kendisini kasmasına, bir kusurdan sonra Demokrasinin kılıcı gibi kafasında bir kılıcın sallandığını görmesine ihtiyacımız yok. Biz bir aileyiz. Gelin bakalım bir sarılalım, kaynaşalım, öpüşelim, koklaşalım gibi çocuklara böyle sarmaş dolaş bir şey onların o ruhaniyetine pozitif bir destek olacaktır. Bu anlamda kaygı ve stresi de hafifletmesi de gülme, espri üretme, bir fıkra anlatma, vücuttaki stres hormonlarını düşürüp rahatlamanın sağlamasını da eklemem lazım. Aziz dostlarım, mizah kendi içimizde bir duygu düzenlemesi sağlar. Yani olumsuz bir durumda bile kontrol hissi verir. Duygularının yoğunluğunu dengeler insan. Hani Nasrettin Hoca fıkralarıyla anlatılan çok böyle duygu düzenlemesi olayı vardır. Malumunuz eşekten giderken bir yere düşer. Etrafındaki insanlar ona güler. Şöyle bir silkelenir, toparlar. Ya zaten ben burada inecektim diye. Hani bir insan kendisine de bu şekilde gülebiliyorsa, topluluk önünde kendini, aile içerisinde kendini mahcur, kısıtlanmış, bastırılmış, kıstırılmış hissetmeyebilir. Hissetmez de zaten. Hani gülüp geçmek lazım. Bu anlamda mizahın sosyal bağlarımızı güçlendirdiği bir gerçektir. Hani bazı aileler, mesafeler var aramızda yatak odasında diye bir yazar yazmıştı böyle. Aynı evde yaşamak, duygudaş olmaklığımızı maalesef sağlamıyor her zaman. Kalabalıklar içerisinde yalnızlık çekebiliyoruz. Aynı ailede birbirimize duygu fakiri muamelesi yapabiliyoruz. Duygudaş olamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Özellikle üstüne basa basa bunu söyledim ki nedir anlaşmak? Anlaşmak, aynı anda olmak, anı paylaşmak. Dolayısıyla birimiz gülerken öbürü ya burada mı gülecektir diye, burada mı gülecektik diye bizi tahkir ediyorsa, taciz ediyorsa, aşağılıyorsa ortak espriler olmaz orada. Birlikte gülünmez orada. Kişiler arası bir empati ve adiyet duygusu da böyle bir ortamda artmaz. Ama mizahın olduğu, esprilerin birlikte insanların kendi kendilerine de gülebildikleri, mesela bu anlamda Karadeniz fıkraları inanılmaz bir moral, motivasyon, kaynaşma, aidiyet sağlama, empati geliştirme ve o halkı, Karadenizli kardeşlerimizi, Laz uşaklarını birbirine bağlamakla alakalı inanılmaz bir tesir yapar. Mesela ben bununla alakalı bir anımı anlatayım size aziz dostlarım. 1994-95 sezonunda olsa gerek, bir yıl sonra da olabilir. Tam şu anda 40 yıl geçti, 30 yıl geçti aradan. Affımı istirham ediyorum ama bizatihi yaşadığım bir olaydır. Mertler'de bir tekstil firmasında çalışıyorum. Ve oradaki arkadaşlarla hafta sonları işte maç yayınlanıyor. Bir maç yayınlayan kahvehaneler var. Oraya gittik beraber Trabzon'daki Trabzon Beşiktaş maçını izliyoruz. Ama kahve silme Laz uşaklarıyla dolu Trabzonlu kardeşlerimiz. Büyük bir coşkuyla, esprilerinden, konuşmalarından, kahvecinin bize olan tavırlarına anlaşılıyor. Yani üzerindeki formalar bordo lacivert. Neyse, o dönemde de devre arasında yayın kuruluşu haberleri veriyor. Haber aynen şöyle, inanın bütün şeyiyle. Trabzon'da hanımının anahtar bırakmamasına kızan Temel kapıyı dinamitle uçurdu. Bir mahalle heyelan yaşadı. Ama kahvedeki atmosferi görmenizi isterim. Ya normalde baktığınızda bu bir akılsızlık, bu bir saçmalık, bu bir şey gibi gülünebilir buna ama oradaki insanların, orada yaşadığım atmosfer şöyleydi. Ya bu da bizdendir, kızmış, Laz damarı tutmuş, yapmış işte. Temelim, aslanım benim der gibi. O ona bakıyor, gülüyor, ona bakıyor, gülüyor. Kahvehanede böyle inanılmaz ya, normalde heyelan yaşanmış yani. Birkaç ev aşağı göçmüş yani. Bir de biliyorsunuz Trabzon'un ev yapısını sahile doğru. Tek düzlü havalanı diye bir şey vardır. Trabzon'un düz bir yeri yok diye. Üniversitenin önündeki. Dolayısıyla orada bir insan yaptığı hatasına da gülebiliyorsa o orada bulunan insanlar şey yaparlar. Kendilerini daha olumlu hissederler. Daha nasıl söyleyeyim? Rahat hissederler. Sıkıntıda hissetmezler. Ama bununla alakalı yaşadığım bir başka olayı da anlatayım. Yıllar önce bir bakanlığın şehir dışı programında ormanın içerisinde Bolu'da böyle muhteşem bir atmosfer. Yine orada Rizeli var, Trabzonlu var. Sonuçta ben de Rize göçmeni bir Antepli kardeşinizim. Ali Vehbi Rizevi büyük dedemiz. Yani mezarı da evimizin önündedir böyle. Belki de evinin önünde mezarlık kurulmasına izin verilen tek sülaleyiz diyebilirim. Göçmüş yıllar evvel, gelmiş oraya belki 200-300 yıl evvel. Babam rahmetli derdi böyle, hani burnumuz biraz büyük. Ya buradan anlayın, bir Laz damarımız vardır, kızdırmayın beni diye arada söylerdi. Dolayısıyla hani biz de Rizeliyiz aslımız itibariyle. Burada bir tahkir yok, alay yok, kızma yok, onları kötü hissettirme yok. Fıkradır bu ya. Bir fıkra anlatıyorum. Fıkra şöyle. Yani bir bakanlığın üst düzey personeli var. Ormanlık bir alan. Bir tarafında piknik yapılan bir yer var. Ses sistemi orada bulunan 100-200 kişilik kalabalığa göre ayarlanmış. Ama diğer biraz uzaktaki insanlar da hafiften duyabiliyor. Çok büyük bağırtı çağırtı olmasına rağmen. Yanımızdan böyle ben tam fıkrayı anlatırken geçen Rizeli bir kardeşimin tepkisini anlatacağım size. Önce fıkrayı anlatayım. Rize'de tam böyle sahile doğru inen o yokuşta, belediyeden sahile doğru inen yokuşta, özür diliyorum, Trabzon'da Temel'in freni patlıyor. Kamyonun freni patlıyor. Ondan sonra sağa bakıyor, bir kum şeyi var. Bir kamyon yığmış bir kum yığınını. Önünde bir çocuk oynuyor. Ondan sonra sola bakıyor, pazar yeri. Pazar var ve çocuğa doğru hamleyi yapıyor. Ertesi gün gazetelerde haber, freni patlayan kamyon Trabzon'da pazar yerine daldı. 2 ölü 7 yaralı, Temel tutuklu. Gazeteci kız da gidiyor, röportaj yapacak Temel abimizle. Ha uşağım diyor, nasıl oldu bu? Sorma uşağım diyor, her şey o küçük çocuğun pazar yerine kaçmasıyla başladı. Şimdi bu bir fıkradır yani, böyle hiçbir şekilde alay yok, onları taciz etmek yok, tahkir etmek yok. Hepimizin yaşayabileceği, bazen istemeyerek bir şeye kilitlenip kendimizi o konuda yanlış olduğunu bile bile, bazen de bilmeyerek o hisse kapılarak onun peşinden gidebiliyoruz yanlış bir seçeneğin. Kızgın bir şekilde geldi oradan. Ya dedi, bu dedi bizi aşağılamak, bu fıkrayı nasıl anlatırsın falan. Ya dedim abi, özür dilerim, ben de Rizeliyim. Yıllardan beri fıkralar, temel fıkraları diye televizyonlardan anlatılır, radyolardan anlatılır. Hani bu asla Karadenizli kardeşlerimizle alakalı muhabbetimizi eksiltmez. Ben de Rize göçmeni bir ailen çocuğuyum sonuçta. Ama baktım tepkisi çok şiddetli falan. Ya dedim çok özür diliyorum, kusura bakmayın, ben bunun böyle yanlış anlaşılacağını bilemedim. Mikrofondan da Hazirun'dan da özür diledim. Böyle bir olay da yaşadım. Dolayısıyla ya ben böyle benim yaptığım bir hatadan gülünmez, bana gülünmez, böyle bir ders çıkartmayan bir tavrımız varsa bu da havayı kasvetli bir hale getirir. İnsanın zaman zaman kendi yaptığı hatalara da gülmesi, bunun en güzel örneği Karadeniz'in halkıdır. Laz dediğimiz kardeşlerimiz yaptıkları kendi hatalarında güler. Bundan kendilerine bir mutluluk salgılar, bir motive olurlar, bir moral bulurlar. Ortamı bir yumuşatırlar. Üstelik yani orada bu fıkraların anlatılması bir rahatlama yoludur. Hiç kimse bunu o şekilde anlamaz. Ama yine de temkinli olmak lazım. Öyle yani büyük kalabalıklar içerisinde oluyorsa insanların yanlış anlama ihtimali de düşünmek lazım. Ama olumsuz duygularda bile bir kontrol hissi vermesi, duyguların yoğunluğundan dengelemesi açısından, kalibre etmesi açısından özellikle duygu düzenlemesinde kaygıyı, stresi, böyle bir stresle yaşayabilirsiniz benim gibi ama vücuttaki stres hormonlarını düşürüp rahatlama sağlaması da kesin. Bilişsel bir esneklik de sağlıyor aslında mizah. Problemlere sıra dışı, kreatif çözümler bulmayı teşvik ediyor. Zihni böyle kilitlenmiş bir düşünce kalıplarından çıkartarak başka bir alana da hiç böyle düşünmemiştim dedirtebiliyor size. Psikoterapide mizah aslında danışanın içeriğini ifade etmesine yardımcı oluyor. Terapötik dediğim şey bu. Terapötik ilişkiye samimiyet katıyor. Terapist de danışan arasındaki ilişkiye. Aile içerisinde bunu düşünün. Hani çocuğunuz size bir şey soruyor. Orada kızıp bağırıp çağırıp da cevap verebilirsiniz. Kızmadan, bağırmadan, onu bir fıkrayla geçerek de cevap verebilirsiniz. İkisi arasında çok büyük dağlar kadar fark var. Aziz dostlarım, kısacası mizah hem bireyin içsel dayanıklılığını güçlendirir, hem de sosyal ve terapötik ilişkilerinde uyumu destekler. Aile içerisinde bu anlamda birlikte gülmek ve keyifli vakit geçirmek mutluluğumuzu kesinlikle artırır ve stresle başa çıkmamızı kolaylaştırır. Mizah, hani bir fıkra anlattım, karşımızdaki güldürdüğüm eylemi değildir. Sadece karşımızdaki kişiyi güldürme eylemi değildir. Düşündürme eylemidir, sıkıntıya sokmadan bir olayın üstesinden gelme eylemidir. Hiçbir şey yapmasak bile en azından sıkıntı doğurmama, problem çıkartmama, havayı kasvetli bir hale dönüştürmeme eylemidir. Dolayısıyla bir insanı kendisini daha rahat hissedeceği bir atmosferde tutma becerisidir. Mizah, kişilerin dışında ortamı yumuşatma, atmosferi düzenleme, hani hava kirliliğine karşı bir tedbirler alınıyor falan ya, burada da kaba hava kirliliğine karşı, katı hava kirliliğine karşı, kasvetli hava kirliliğine karşı atmosferi düzenleme becerisi ve yöntemidir mizah. Ben seni sıkmam, üzmem, darlamam, öfkelenmem, sana kızmam, güler geçerim, önemli değil, rahat ol mesajıdır karşımızdaki kişiye. Hani Araplar nasıl eve gelen bir kişiye ehlen ve sehlen ve merhaben diyorlarsa, ehlen yani ehlimsin, artık sen benim evime geldin, yemeğimi yedin, benden oldun, ehlimden oldun yani, bir aile gibiyiz. Ve sehlen, sehil, kolaylık, aileden olduğuna göre sana kolaylık var, ne istiyorsan onu yapabilirsin burada, rahat ol ve merhaben ve sana selamın en güzeliyle selam veriyorum, seni kabulleniyorum bu şeyiyle mesajını karşımızdaki kişiye vermiş oluyoruz. Yani aslında o gelen kişiye hani ehlen dedik, ehlimizdensin vesaire, kolaylık var sana ve hani rahube köyün kökünden genişlik, ferahlık anlamına hoş geldin, rahat et, burası senin için geniş, ferah bir yerdir mesajını merhaben diyerek ona vermiş oluyoruz. Ferah ferah, hani geldiğin yerde rahat et anlamına, geniş ve ferah anlamında bir şey vermiş oluyoruz. Aynen böyle. Nasıl ki ilk gelene bunu verip o ferahlığı sağladıysak, Ama bunu söylediğimizde de şöyle düşünün. Mesela beden dilinizin karşımızdaki kişiyi gördüğümüzde kapıyı açtık ve suratımızdan düşen bin parça asık bir surat ve kötü bir beden dili ve çirkin bir kaba ses tonuyla ehlen ve sehlen ve merhaben faddal. Hani hoş geldin, sefalar getirdin, merhaba, gir içeri. Ya abi öldüreceğim mi, ne yapacaksın? Yani ne yapacağım belli değil. Ne yapayım yani, şimdi gireyim mi, girmeyeyim mi? Değil mi? Aynen bu şekilde. Hani sürekli programlarımda ne söylerim aziz dostlarım? Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmez. Yani bunu lütfen unutmayın. Hayatınızı ana kaidelerden bir tanesi yapın bunu. Bir ailede, hele hele bu hep birlikte yaşadığımız ailede, amel defterimizin ilk 90'ının, %90'ının tanıdığımız ilk 20 kişi tarafından dolduracağını da düşündüğümüzde en büyük vebal, hani %50'yi geçmenin yolu aslında ailede huzuru bulmak, aileyi huzurlu tutmaktan geçiyor. Bu anlamda ne yapın edin? Hani yavrularınıza, çocuklarınıza, eşinize, akrabalarınıza, gelen misafirlerinize, ya ben size kızmam, öfkelenmem, darılmam, sizi üzmem, sıkmam, gülerim, geçerim, önemli değildir derim, siz rahat olun mesajını verebilelim. Bazen kız tarafı, erkek tarafı ziyaretlerinde damat kayınvalidesine, kayınpederine, gelin hanımefendi kayınvalidesine, eltesine, görümcesine bu tarz suratıyla aslında hoş gelmedin mesajı verirken, hazırlıklarıyla, yaptıkları yemeklerle, aa ne kadar da iyi etmişiz, gelmişiz mesajı verebiliyor. Bir iletişim kazası oluyor. Çift komut, bir kısa devre oluyor burada beyinler. Ya hem bu güzel şeyleri yapmışsın, bunları ağız tadıyla güzel güzel yemek varken, düşünsenize şimdi, tam yemeğin ortasında da, ya eline sağlık kızım, ne kadar da güzel yapmışsın dediğinde, ya o kadar masraf yaptık, biraz da güzel olsun dediğini düşünün gelin hanımefendinin. Bütün gelin hanımefendilerden özür diliyorum, gelin kardeşlerimizden. Tabii ki öyle bir edepsizliği yapacak durumda değiller ama hani örnek olsun diye bir örnek verdim, kötü örnekten. Nasıl ki böyle bir şey dediğinde kasvetli bir hava döner hemen. Dolayısıyla o ortamı, atmosferin yapısını bozacak bir kasvete dönüştürmemekle mükellefiz. Ailede aziz dostlarım, mizahın gücünü lütfen önemseyin. Gülmenin iyileştirici etkisini psikolojik olarak önemseyin. Aile bağlarını güçlendirmesindeki çimento ve harç rolünü, Japon yapıştırıcısı rolünü önemseyin. Ailede, ziyaretlerde bile küçücük çocuklar kendilerini güldüren, eğlendiren, onlarla hoş vakit geçirdikleri kişilere gidiyorlar. Harvard bununla alakalı birkaç ay önce bir deney yaptı aziz dostlarım, Harvard Üniversitesi. İki tane karakterle, oyuncak karakteriyle bir oyun gösterdiler. Bu oyuncaklar kukla gibi düşünün. Biraz oyuncak bebek gibi, biraz kukla gibi. Bir tanesi çatık kaşlı, suratsız, ondan sonra ses çıkmıyor bunlardan. Ve bu çatık kaşlı olan, suratsız olan oyuncak, mütebessim olan diğer oyuncağı merdivenden çıkarken arkasından çelme takıyor, düşürüyor, merdivenden atıyor, vuruyor falan. Böyle bir şey yapıyor. Sonrasında birinci de bunu görüyorlar, böyle yapıldığını. Deneyin ikinci aşamasında bunu bebekler izliyorlar. 1-1,5 yaşında 10-15 tane bebek var böyle. Hepsine ayrı ayrı ikinci fazda tam böyle ipe tutturmuşlar bunları, düşmek üzere. Birini kurtarmaları lazım. Bebekler her seferinde o mütebessim olan, daha evvel kadre uğramış, o suratsız, asık suratlı oyuncak karakteri tarafından kendisine vurulmuş, ayağına çelme takılmış olan mazlum bebeği tercih ediyorlar her seferinde. Hem mazlumluğu var hem de daha mütebessim, daha şirin, daha güzel görünüyor. Bir başka Stanford Üniversitesi'nin deneyi var. Emekleme çağındaki bebeklere 10-15 tane farklı bebek koyuyorlar. İçlerinden diyelim 10 tane bebek koydular. Sayıyı şu anda tam hatırlamıyorum. Deneyi izledim. Kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Diyelim 10 tane bebek var. Daire şeklinde yapmışlar. Ortaya da bebeği koymuşlar. Çepeçevre bebeklerle çevrili, oyuncak bebeklerle. Sadece bebeklerden bir tanesinin suratı gülüyor. Öbürlerini kızgın, şiddetli, karamsar böyle şey yapmışlar yüzlerini. Bebek her seferinde, her bırakıldığında bebeklerin yerini değiştiriyorlar. Her seferinde bazen uzak mesafeye koyuyorlar. Yine de bebek gidiyor, o gülümseyen bebeği alıyor. Dolayısıyla insan güzel bir varlıktır. Allah tarafından en güzel şekilde ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Öyle kasvetli, bağırtılı, çağırtılı, kızgın, şiddetli ortamlarda kendini kötü hisseder. Onun için mizah ailede iletişimin en güzel dilidir. Gülmenin psikolojik, fizyolojik faydaları vardır. Aile krizlerini mizahla yumuşatmak mümkündür. Ailede mizah çocukların gelişim sürecinde hormonlarını çok daha güzel salgılamasına yol açarlar. Ve mizahın evliliklerimizde hakikaten terapik bir etkisi vardır. Kültürel manada da biraz bahsetmek isterim. Dini manada da biraz mizahtan bahsetmek isterim aziz dostlarım. Bizim halk kültürümüzde mizah her zaman önemli yer tutmuştur. Her ilin komşu ille alakalı bir fıkrası vardır. Her kültürün başka diğer kültürle alakalı bir fıkrası vardır. Nasreddin fıkraları, Bektaşi fıkraları, Karadeniz fıkraları, Karagöz Hacivat diyalogları aile bireylerine hem güldürme hem düşündürme hem de bir öğretme aracı olarak yüzyıllardan beri kullanılmıştır. Yunus Emre mesela tasavvufi açıdan bakacak olursak her kim gülmezse gönlü karadır derken aslında hani biz taş kalpli diyoruz ya işte taş kalpli ne taş gibi yani gülmeyen asık suratlı çehresi böyle kasvetli olan kişi bu anlamda gülmenin hem bireysel hem de sosyal bir sorumluluk olduğuna işaret eder. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebessümle ilgili çok sayıda hadis-i şerifi vardır. Tebessümü ki elevacı ehike leke sadakatun mümin kardeşinin yüzüne tebessümün senin için bir sadakadır ifadesi aile içi iletişimde de mizahın bize nedenli bir sevaplı bir davranış olduğunu tavsiye edilen bir davranış olduğunu gösteriyordur. Aziz dostlarım, Mevlana Hazretleri'nin de bununla alakalı kendini fazla ciddiye alan insan hayata küser ifadesi ailede mizahı ciddiyetle karıştıran insanlar için bir şifa gibi söyleyebilirim. Yani çok fazla kendini ciddiye alan, kendini çok fazla önemseyen, kendini bulunduğu ortamın seviyesinin çok daha fazla üstüne konumlandıran insanların çevresine sıkıntı doğurduğunu yaşayarak görmüş, hissetmiş, deneyimlemiş, tecrübe etmiş bir kardeşinizim. Zerre kadar bir faydası yok. Ne dedik? Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmez. Hatta bazen eğer sizin işiniz iyiyse, bulunduğunuz çevre içerisindeki bulunan, o atmosferde bulunan, o atmosfere şahit olan insanlardan çok daha iyiyse, hiç orada sormamak bile İslami bir davranıştır yani. Hani diyelim sizin arabanız dünyanın en lüks arabası neyse oyken, bunu bilerek, öbürlerinin de bunu bildiğini bilerek bisikletle gelen, skuterla gelen, yürüyerek gelen, taksi tutup gelen, dolmuşla toplu taşımayla gelen bir insana ya sizin arabanız ne model diye sormak nasıl ona kendini kötü hissettirecekse kendinizi fazla ciddiye alıp konumunuzu bulunduğunuz ortamdan çok daha fazla bir üst seviyeye taşıdığınızda bunu bazen beden diliyle yapılır, bazen sözde yapılır, bazen izahla yapılır. İnsanı kötü hissettirdiğinde bunun bir değeri yoktur. Tasavvuf kültüründe bu açıdan mizah, insanın haddini bilmesi, ölçülü bir şekilde nefsini eğlendirmesi ve dünya yükünü hafifletmesi için bir araçtır. Sufiler de kendi aralarında belli ayarda, belli ölçüde bir mizahı kullanırlar. Mesela bir Bektaşi fıkrası anlatayım size. Bektaşi camiye komşu olan bir evde kalıyor. Cami imamıyla da sosyal hayatta arkadaşlar. Sabah namazına falan da gelmiyor. Camiyle pek işi olmuyor. Cami imamı olan komşu demiş ki ya lütfen namaza gel kardeşim. Bak sabahleyin başlıyoruz biz güne. Sabah kılarsan öbür vakitleri de kılarsın. Bektaş demiş ben kalkamam demiş Erenler. İmam efendi demiş ben demiş her sabah gelir seni kaldırırım hani komşuluk hakkı var. 40 gün kaldırırım sen 40 gün devam et bak bir daha bırakabiliyor musun? Bektaşı demiş ki Erenler ben de o 40 günün mağduruyum. Sen 40 gün namazı bırak bak bakalım bir daha başlayabiliyor musun? Dolayısıyla aslında psikoloji biliminin de 21 gün ve 40 gün kuralı vardır. Bir karakterin, bir davranışın karaktere dönüşmesiyle alakalı. Bunu çok güzel bir şekilde yani aslında bununla neyi öğretiyor? Bu fıkrayı anlatan kişi eşine, çocuğuna, bulunduğu çevreye aman ha yaptığınız bir iyilik varsa bunu 40 gün bırakmayın bir daha başlayamazsınız. Yaptığınız iyiliklere devam edin. Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde bu konuda söyleyelim. İyilik yaptığınızda bunun miktarının, oranının, büyüklüğünün ne olduğu değil Allah Resulü'nün bakış itibarıyla devamlı olması. Evkille diye azıcık bile olsa amellerin en değerlisi devamlı olandır az bile olsa. Dolayısıyla Allah diyor usanmaz siz usanırsınız. Dolayısıyla ben sabahtan akşama kadar oruç tutacağım. Akşamdan sabaha kadar namaz kılacağım. Bütün seneyi oruçla geçireceğim. Bütün gece ibadeti geçireceğim. Böyle bir şey İslam dininde yok. böyle olduğunu söylüyor yani. Allah usanmaz, siz usanırsınız. Usandığınız şeyde de kendinizi kaybederek, yorgunlukla, kendinizi düçar bırakarak, başka sorumluluklardan çalarak çalıntı malına borç ödenmez. Dolayısıyla kararın da ölçülü, biz vasat bir ümmetiz. Yani vasat ne? En ortada mutedil olan kararında bir ümmetiz. Dolayısıyla o davranışı ona göre yapmamız lazım. Bu aslında fıkrayı anlattığımızda da karşımızdaki kişiye iyiliklerin devamlı olması gerektiğini söylüyoruz. Yine bu fıkranın içerisinde komşumuzla ilgilenmeyi aslında söylüyoruz. Komşunun yaptığı bir davranıştan bizim de mesul olduğumuzu, tebliğ etmemiz gerektiğini, emri bil maruf nehy anil münkeri söylüyoruz. Aslında bu fıkrayı anlatarak birçok şeyi o mesajın içerisinde vermiş oluyoruz. Bu açıdan mesajı çok güzel paketleme, ambalajlama ve iyi sunma, hiç kimseyi kendini kötü hissettirmeden usulüdür mizah. Bunu da ifade edeyim. Allah Resulü'nün hayatında mesela çok yüzeysel biliyoruz Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i. Ama asıl saadetin siyer tarihi açısından Resulullah'ın bütün hayatını incelikliyle gördüğümüz zaman şöyle bir mesela enstantaneyi sizinle paylaşayım ben. Hazreti Ali Efendimizle oturmuşlar bir kahvaltı esnasında, büyük ihtimalle sabahları çünkü daha çok zeytin yeniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zeytini yiyor, mübarek çıkartıyor çekirdeklerini, Hazreti Ali Efendimiz'e çaktırmadan, tabiri caizse onun görmeyeceği şekilde onun önüne koyuyor. Bir müddet sonra hani ortak birlikte yiyorlar tek bir kaptan. Önündeki zeytin çekirdeği yığınını gösterip, ey Ali diyor, bütün zeytini sen yemişsin. O da diyor ki, ya Resulallah, ben çekirdeğini çıkarıyorum. Yani siz çekirdeğini de yutarak yiyorsunuz demek ki falan gibi. Yani böyle bir ortam ya. Yani alemlere rahmet Hazreti Muhammed. Zaten rahmet, yani rahmetin içerisinde kasvet yok yani. Rabbimizin de sebekat rahmeti ala gadabi, hani rahmetim gazabımı aştı şeyinden anladığımız kadarıyla, evet celali sıfatları vardır ama cemali sıfatları da vardır yani. Ve cemali sıfatları celali sıfatlarının belki de 7-8 mislidir aziz dostlarım. Bu anlamda Allah Resulü'nün hayatını inceledim. Mesela bir tane hatırladığım kadarıyla şimdi söyleyeyim. Yaşlı bir sahabe-i kiramdan hanımefendiye, herhalde cennetle ilgili, ya Resulallah hani ben cennete girer miyim, cennetlik olur muyum falan gibi bir ifadesinde, ya cennette koca karılar giremeyecek diye onu şoka uğratması, onun da böyle ürperip korku dolu bir şekilde bakarken, ya bu yaşınla giremeyeceksin, 30-35 yaşlarında olacak gibi bir ifade, tam metni hatırlamıyorum ama bu mealde bir şey var. Dolayısıyla muamelatı, iletişimi, hani bazen ben çocukluğumuzda hocalar tanıyorum. Yani hocazadeler sülalesindeyiz. Biz bir kere öyle bir ailedeyiz. Bulunduğum itibarla, konum itibarıyla dedem rahmetli eski Ankara ve Gaziantep müftülerinden Hacı Mahmut Öğütçü. Yani İmam Hatip mezunuyum. Babam Yüksek İslam mezunu, İstanbul'un iki dönem. Yani hep böyle dini anlamda büyüklerle oldu ortam olarak. İlk orta lise hayatım itibarıyla. Ve ben bu insanları o çocukluk ve gençlik yıllarımda birlikte oturulamaz, konuşulamaz, bir dert açılamaz, yanlarında hiçbir şekilde dünyalık bir şey konuşulamaz bir şekilde kodladım. Hatamsa benim hatam olarak düşünün. Hocalarımı tenzih ederim. Ama sahabe-i kiramdan hatırlamadım ismini ama şu anda bir sahabe-i kiram şöyle buyuruyor. Allah Resulü bizim yanımıza geldiğinde diyor, biz dünyadan konuşuyorsak dünyadan devam ederdi. Ahiretten konuşuyorsak ahiretten devam ederdi. Şimdi böyle bir Allah Resulü var ama ben aile koçluğu yapıyorum aziz dostlarım. Ailelerde birçok dini açıdan çok iyi terbiye almış, kendi yetiştirmiş gelin hanımefendiyle konuştuğumda, özellikle kayınvalideleriyle, görümceleriyle, eltileriyle olan aralarının ilk açılma şey bu oluyor. Bu hadis-i şerife uymamaları oluyor. Sahabe-i kiramın bu aktardığına uymamaları oluyor. Şöyle bir durum yaşıyorum. Mesela kayınvalide hanımefendi biraz daha böyle şen şakrak, dünyadan konuşan bir zat oluyor. Bu hanım kızımız da gelin hanım, aileye sonradan gelmiş, biraz daha eğitim almış, biraz daha dini bilgilerle müçehhez bir hanımefendi oluyor. Hemen müdahale ediyor. Ya biz bu dünyaya gülmeye gelmedik. Allah Resulü benim bildiğimi bilseniz az güler çok ağlardınız demiş. Bırakın bu dünyevi şeyleri falan gibi böyle bir şeyle ortama girdiğinizde Eğer insanlar kendilerini sizin yanınızda kötü hissediyorlarsa bir daha sizin o ortamda, sizinle aynı ortamda bulunmayacaklardır. Sizi o ortamlara davet etmeyeceklerdir. İlk böyle ayrılık nüveleri çıkmış olacaktır. Eğer alenen bir sapkınlık, fuhşiyat, gayrimeşru bir şey olmaz ise dünyalık konuşmakta da bir beis yoktur. Sahabe-i kiramın beyanı ortada. Dolayısıyla burada biraz sabırlı olmak, aile içerisinde hem ümit var olmak, yani ben şimdi onların içine girersem bir sürü gıybete, günaha bilmem neye falan katılacağım. Dolayısıyla uzak duruyorum aileden. Bu şekilde bir şey mümkün değil. Halinizle, hal dilinizle iyi örnek olarak, hani Gandhi diyor ya, benim my message is my life, my life is my message. Hani benim hayatım, benim mesajım, benim mesajım, benim hayatım. Ayşe validemize sorduklarında da Resulullah nasıldı ya, siz Kur'an okumuyor musunuz? O yaşayan Kur'an'dı diye söylediği hayatı ortada. Hani her şeyi böyle anlatarak değil, her konuda bir ayeti kerime, bir hadis-i şerif söyleyerek değil. Öyle bir aileye bir koşluk yapmıştım bir dönem ben. Yani o kadar kasvetli bir hava vardı ki evin beyi, her olayda bir hadis-i şerif, her olayda hanımefendinin yaptığı bir davranışa, bir ayet-i kerime söylediğinde, aile koşluğunda da hani o ortama girip onu beraber birlikte deneyimleyip nasıl bir hayat yaşadıklarını onlara anlatıyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. O zaman ben şöyle bir şey demiştim beyefendiye. Ya kardeşim, ne olursun her olayda bir hadis-i şerif, her olayda bir ayet-i kerime, senin şu anda yaptığın ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri haşa bir tahsilat makbuzu gibi kullanıyorsun. Yani alacaklarında bunları kullanıyorsun ama senin vereceğin birçok borcun da var. Borçlarını ödemede bunları kullanmıyorsun. Senin de vecibelerin var. Allah Resulü ödemiyor mu? Kadınların sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin de onların üzerinde hakları vardır. Hani bizim kültürümüzde sadece sanki anne babanın evlatları üzerinde hakkı varmış gibi, anne babaya ve la takullahu uffin ve la danaruma, ya onlara öf bile deme, onları azarlama, onları, hep bu söylendi. Küçüklüğümüzden beri bunu duyarak büyüdük. Hiç mi anne babanın çocuklarıyla alakalı yapması gereken vecibeler, sorumluluklar, davranışlarla alakalı ayet-i kerime, hadis-i şerif yok? Elbette var. Dolayısıyla İslamiyeti kendi menfaatimize geldiği şekliyle, alacaklarımızı tahsil için kullandığımız bir tahsilat makbuzuna dönüştürmememiz gerekiyor. Aslında İslamiyet'i aramızdaki muhabbetin artmasına, aramızdaki aile bağların kuvvetlenmesine, birbirimize olan faydamızın artmasına vesile olacak sosyal bir din haline dönüştürdüğümüzde, ki insan çok sosyal bir varlıktır, Müslüman evrenin en sosyal varlığıdır, o zaman tadından yenmez olan bir din, elhamdülillah yaşadığımıza çok mutlu olduğumuz bir din ortaya çıkıyor. İnşallah bunu yaptığımız, birlikte icra ettiğimiz, bunun faydalarını birlikte müstefit olarak deneyimlediğimiz bir geleceğimiz, bir ailemiz, bir hayatımız olur aziz dostlarım. Dolayısıyla bu anlamda inşallah gelecek program birkaç bununla ilgili uygulama tavsiyesi de yaparım. Özellikle çocuklara mizah metinlerinden hem kültürel manada söylüyorum hem bunu dini manada söylüyorum. Aktarımlar yapılması. Gülümsemeyi ibadet gibi gören bir anlayışın aileye hakim kılınması. Allah Resulüne benzemeye çalışma çabasında olunması. Ailemize daha mutlu, daha mesut, atmosferi daha böyle sevimli, sempatik, davranışları da daha ölçülü ve daha güzel kılacaktır inşallah. Ne olursunuz gelecek hafta görüşünceye kadar bir hafta boyunca, gelecek hafta bakın programın açılışında sorarım. Ne kadar güldünüz, ne kadar mütebessim oldunuz, ne kadar fıkra anlattınız, ne kadar böyle gülümseten bir şey izlediniz birlikte. Ailedeki o kasveti ne kadar dağıttınız diye sorarım. İnşallah o kasvetli ortamın dağılıp biraz daha mütebessim ve rahat ve huzurlu bir atmosferin sağlandığı bir aileye dönüştürebiliriz hep birlikte. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.